Ayrım 5. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. 3. Cumhuriyetin Temel Organları. A. Yasama. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumu ve üyelerinin hukuki statüsü. A. TBMM'nin oluşumu. 1961 Anayasası, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan iki meclisi bir parlamento öngörmüştü. Bunlardan Millet Meclisi'nin tümü, Cumhuriyet Senatosu'nun büyük bir kısmı genel oyla seçilmekteydi. 1982 Anayasası, 1961 öncesine geri dönerek tek meclisi bir parlamento kurmuştur. Anayasanın 75. maddesinin ilk metnine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 400 milletvekilinden oluşurken, bu sayı 1987 Anayasa değişikliğinde 450, 1995 Anayasa değişikliğiyle de 550 milletvekiline yükseltilmiştir. Temsili demokrasilerde parlamento seçimleri periyodik aralıklarla kendiliğinden yenilenir. İki seçim arasındaki zaman dilimine seçim ya da yasama dönemi denir. Yaygın uygulama 1982 Anayasası öncesi Türkiye'de de olduğu gibi seçimlerin 4 yılda bir yapılmasıdır. 1982 Anayasası 77. maddesiyle TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını öngörmekteyken 2007 Anayasa değişikliğiyle yasama dönemi yeniden 4 yıl olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer. Anayasa, temsilin ve milli iradenin tam olarak oluşabilmesi amacıyla ölüm ya da istifa gibi nedenlerle boşalan milletvekilleri için ara seçim öngörmüştür. Anayasaya göre ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Ancak boşalan üyeliklerin sayısının üye tam sayısının %5'ini bulması ya da bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması hallerinde ara seçimin 3 ay içerisinde yapılmasına karar verilir. Anayasanın 78. maddesine göre TBMM ancak savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geriye bırakma sebebi olan savaş hali ortadan kalkmamışsa meclis seçimlerin yapılmasını 1 yıl daha geriye bırakabilir. Anayasa, temsilin ve milli iradenin tam olarak oluşabilmesi amacıyla ölüm ya da istifa gibi nedenlerle boşalan milletvekilleri için ara seçim öngörmüştür. Anayasaya göre ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Ancak boşalan üyeliklerin sayısının üye tam sayısının %5'ini bulması ya da bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması hallerinde ara seçimin boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde anayasanın 127. maddesinin 3. fıkrası hükmü uygulanmaz. B. TBMM'nin toplanması, toplantı ve karar yeter sayısı. Anayasanın 93. maddesine göre TBMM her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclisin toplandığı günden başlayan bir takvim yılı çalışmasına yasama yılı denir. Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir, ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine meclisi toplantıya çağırır. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM'de öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. Anayasanın 96. maddesine göre TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az 3'te 1'i ile toplanır ve üye tam sayısının 4'te 1'inin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı seçimi, hükümetin siyasi sorumluluğu ve bakanların görevleri ile ilgili suçtan dolayı Yüce Divan'a sevki gibi konularda anayasa özel karar yeter sayıları öngörülmüştür. Ayrıca Bakanlar Kurulu üyeleri TBMM'nin katılamadıkları oturumlarında kendilerine yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok 2 oy kullanabilir. C. Meclis Başkanlık Divanı. Meclis Başkanlık Divanı, meclis çalışmalarını yöneten organdır. Meclis çalışmalarının yansız, sağlıklı bir düzen ve hakkaniyet içerisinde yönetilmesi ve milletvekillerine parti gözetmeden söz hakkı sağlanması gerekir. Bu nedenle Meclis Başkanlık Divanı'nın bu işlevine uygun temel kurallar anayasada konmuş, ayrıntıların düzenlenmesi meclis iş tüzüğüne bırakılmıştır. Anayasanın 94. maddesine göre TBMM Başkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından seçilen meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idari amirlerden oluşmaktadır. Anayasa, Meclis Başkanlık Divanı'nın yansızlığını sağlamak için divanın oluşumunda bazı ilkeler koymuştur. Bunlardan ilki, Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılmasıdır. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise 3 yıldır. Yansızlık sağlamayı amaçlayan ikinci ilke ise, Başkanlık Divanı'nın meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulmasıdır. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremezler. Böylece anayasa, Meclis Başkanlık Divanı'nın yalnızca iktidar partisi ya da partilerinden oluşmasını önlemiş olmaktadır. Keza, TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası dönemindeki meclis başkanı seçiminde yaşanan güçlüklere çözüm getirmek amacıyla, meclis başkanı seçiminde hem süre hem de sonuç bakımından radikal bir usul öngörmüştür. Buna göre, başkan adayları meclisin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde başkanlık divanına bildirilir. Başkanlık seçimi gizli oyla yapılır. İlk 2 oylamada üye tam sayısının 3'te 2, 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. 3. oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4. oylama yapılır. 4. oylamada fazla oy alan aday başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içerisinde tamamlanır. Böylece anayasa en çok 10 gün içerisinde meclis başkanının seçimini sağlayan kesin bir yöntem öngörmüştür. Ç. İç tüzük. TBMM'nin düzenli ve verimli çalışması, bu çalışmaları yöneten Başkanlık Divanı'nın yanında çalışmaları düzenleyen kurallara sahip olmayı da gerektirir. Meclis çalışmalarını düzenleyen kurallara iç tüzük denir. Anayasanın 95. maddesine göre TBMM çalışmalarını kendi yaptığı iç tüzük hükümlerine göre yürütür. İç tüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları en az 20 üyeden meydana gelir. TBMM'nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri meclis başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca meclis başkanlığına tahsis edilir. Meclisin kendi iç tüzüğünü bizzat yapması, onun diğer devlet organlarından bağımsızlığının bir gereğidir. Meclis, iç tüzüğünü anayasaya uygun olmak koşulu ile serbestçe yapar. Anayasaya göre, iç tüzük hükümleri siyasi parti gruplarının meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir. Böylece, meclis çalışmalarında iktidar partisi ya da partilerinin egemen olması yerine, iktidar-muhalefet ilişkilerinde demokratik bir çalışma usulü anayasa ile güvence altına alınmıştır. D. Meclis komisyonları. Mecliste çoğu işler genel kuruldan önce meclisin çeşitli komisyonlarında görüşülür. Meclis çalışmalarında komisyonların faaliyetleri önemli bir yer tutar. Çeşitli tasarı ve teklifler üzerinde iktidar, muhalefet ya da partiler arası uzlaşma ve ödünleşmeler komisyonlarda yapılır. Meclis etkinliklerinde verimliliği de sağlayan komisyonlar adeta meclisin mutfağı gibidir. Komisyonlar, meclis faaliyetlerinin konularına göre uzmanlaşmış birimleridir. Komisyonlarda siyasi parti grupları güçleri oranında temsil edilirler. Komisyonlar, Meclis Başkanlık Divanı gibi bir yasama dönemi içerisinde ilkinde 2 yıl, ikincisinde 3 yıl için seçilir. İç tüzüğün 20. maddesi, mecliste sürekli bulunan komisyonları şöyle sıralamıştır. Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, TBMM hesaplarını inceleme komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu. Bu sürekli komisyonlar dışında belli bir konuda araştırma ya da soruşturma amaçlı süreli komisyonlar da kurulabilir. E. Ant içme ve üyelikte bağdaşmayan işler. Genel olarak parlamentolarda olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de anayasanın 81. maddesinde belirlendiği şekilde ant içerek göreve başlarlar. Ant içme milletvekili olma değil göreve başlama şartıdır. Bu nedenle milletvekilleri ant içmeden parlamenter fonksiyonlarını yerine getiremezler. Anayasanın 82. maddesinde de milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Buna göre milletvekilleri devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle bunlarla bağlantılı kuruluşlarda, kamu yararına çalışan derneklerde, devletten yardım sağlayan vakıflarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarında yönetici ve denetçi olarak görev alamazlar. Bunların vekili, temsilcisi olamazlar ve hakemlik yapamazlar. Ayrıca milletvekilleri yürütme organının teklif, atama ya da onamına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. TBMM üyeleri yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere bakanlar kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi meclisin kararına bağlıdır. TBMM üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir. F. Yasama sorumsuzluğu. Temsili demokrasilerde milletvekilleri yasama faaliyetlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri için bazı ayrıcalıklardan ve özel statüden yararlanırlar. Bunlara yasama muafiyetleri ya da parlamenter bağışıklıklar denir. Anayasanın 83. maddesine göre TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlendiği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır. TBMM üyesi hakkında seyiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Keza üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Bu düzenlemede görüldüğü üzere yasama sorumsuzluğu, milletvekillerinin oy, söz, düşünce açıklaması gibi milli iradenin oluşması aracı olan eylemlerini kapsamaktadır. Bunlar dışında bir milletvekilinin başka bir milletvekiline silah çekmesi ya da dövmesi gibi eylemlerin milli iradenin oluşumu ile hiçbir ilgisi olmadığından yasama sorumsuzluğunun dışında kalır. Buna karşılık, milletvekillerinin yasama fonksiyonunu yerine getirirken hakaret ve sövme gibi sözle işlediği suçlar yasama sorumsuzluğu kapsamına girer. Keza, yasama sorumsuzluğu genel kurul ve hatta meclis binası ile sınırlı değildir. Komisyonlar, meclis dışında yerine getirilen yasama çalışmaları da yasama sorumsuzluğunu kapsamaktadır. Yasama sorumsuzluğu milletvekillerine tam bir koruma sağlar. Bu koruma mutlak ve kamu düzenindendir. Sorumsuzluğun mutlak olması üç özelliğiyle kendini gösterir. Bunlardan ilki sorumsuzluğun cezai kovuşturmalara karşı mutlak koruma sağlamasıdır. Milletvekilleri yasama fonksiyonu ile ilgili içeriği suç teşkil eden oy, söz ve düşünce açıklamalarından dolayı sorumsuz olup herhangi bir cezai kovuşturma konusu yapılamaz. Hukuki sorumsuzluğun da koruma kapsamına girip girmeyeceği tartışmalı olmakla beraber genel eğilim ve Türk mahkeme kararları özellikle üçüncü kişilerin kişilik haklarına saldırı niteliğindeki söz ve ifadelerden dolayı mağdur tarafından tazminat davası açılabileceği yönündedir. Keza sorumsuzluk milletvekilini meclisin kendisine uygulayabileceği disiplin yaptırımlarına karşı korumaz. Sorumsuzluğun mutlak olmasının ikinci özelliği sürekli olmasıdır. Yani milletvekili, sorumsuzluk kapsamına giren bir fiilinden dolayı sadece milletvekilliği süresince değil, milletvekili sıfatı son bulduktan sonra da kovuşturulamaz. Mutlak oluşun üçüncü özelliği ise sorumsuzluk korumasının 1982 Anayasası'na özgü ve istisnai nitelikte olan Meclis Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine meclisçe dışarıda tekrarlamama ve açığa vurmama kararı dışında meclis ya da başkaca bir makamca kaldırılamamasıdır. Sorumsuzluğun kamu düzeninden olması bu korumanın kamu yararı için tanınmış olmasındandır. Bunun sonucu olarak milletvekili kendi isteğiyle dahi bu korumadan vazgeçemez. G. Yasama dokunulmazlığı. Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerinin meclis toplantılarına katılmalarına engel olunmamasını ve böylece mecliste fiziki varlıklarını güvence altına almayı amaçlar. Çünkü milletvekilinin yasama faaliyetlerini yapabilmesi, yasama sorumsuzluğu ile korunan oy, söz ve düşüncelerini açıklayabilmesi için öncelikle bu faaliyetlere katılabilmesinin sağlanması gerekir. Bu amaçla yasama dokunulmazlığı, milletvekilinin kişi hürriyeti ve güvenliğini güvence altına alan bir kurum olarak yasama sorumsuzluğu korumasını tamamlayıcı bir işlev görür. Böylece milletvekillerinin özellikle yürütme organınca tahrik edilebilecek keyfi ceza kovuşturmalarıyla geçici de olsa yasama faaliyetlerinden alıkonulması önlenmiş olur. Sorumsuzluk, milletvekilini yasama fonksiyonu ile ilgili fiillerinden korumayı amaçlarken, dokunulmazlık da yasama fonksiyonu dışındaki fiilleri nedeniyle yasama faaliyetlerine katılmasının engellenmemesi amacını güder. Yasama sorumsuzluğu cezalandırmamayı, yasama dokunulmazlığı ise sadece cezalandırmayı ertelemeyi ifade eder. Cezalandırmayı ertelemenin amacı kuşkusuz milletvekiline kişisel yarar sağlamak değil, iktidar çoğunluğunun siyasi nedenlerle muhalefet milletvekilleri üzerinde kurabileceği muhtemel baskıyı önlemek gibi bir kamu yararıdır. Bu nedenle günümüzde yasama dokunulmazlığı esas itibariyle muhalefeti koruma işlevi görür. Türk anayasalarında yasama dokunulmazlığı oldukça geniş kapsamlı olarak düzenlenmiştir. 1982 Anayasası'nın 83. maddesine göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla, anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır. TBMM üyesi hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır, üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Meclisin yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına karşı kararın alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya herhangi bir milletvekili kararın anayasaya, kanuna veya iç tüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Mahkeme iptal istemini 15 gün içerisinde kesin karara bağlar. Yumuşak G. Milletvekilliğinin düşmesi. TBMM seçimlerinin yeniden yapılması ve ölüm milletvekili sıfatının doğal sona erme nedenidir. Bunların dışındaki nedenlerle milletvekili sıfatının sona ermesine milletvekilliğinin düşmesi denir. 1982 Anayasası 84. maddesinde milletvekilliğinin düşmesi hallerini 5 ayrı kategoride düzenlemiştir. Anayasaya göre bunlardan istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı'nca tespit edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nca kararlaştırılır. Böylece anayasa milletvekilliğinin düşmesi için istifayı yeterli görmemekte, bunun TBMM'nin basit çoğunluğunun kararıyla kabulünü de aramaktadır. Kuşkusuz meclisin bu kararı kurucu değil tespit edici ve açıklayıcı niteliktedir. Anayasa ve iç tüzüğe göre TBMM üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekilinin milletvekilliği, bu konulardaki kesinleşmiş mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle düşer. Anayasaya göre 3. kategori üyeliğin düşmesi hali, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmede ısrar edilmesidir. Bu durum önce başkanlık divanınca ele alınır, daha sonra oluşturulan karma komisyonun konuyu inceleyerek hazırladığı rapor genel kurulda görüşülür. Genel kurul milletvekilliğinin düşmesine gizli oyla karar verir. 4. ve son kategori milletvekilliğinin düşmesi hali devamsızlıktır. Anayasa ve iç tüzüğe göre bir milletvekili meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmazsa, devamsızlığı başkanlık divanınca tespit edilir ve oluşturulan karma komisyonun hazırladığı rapor genel kurulda görüşülür. Genel kurul, devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verebilir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri. A. Genel olarak. Yasama yetkisinin asli, ilk el ve genel bir yetki olması özelliğinden dolayıdır ki, meclis, anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konuda düzenleme yapabilir. Bununla birlikte 1982 Anayasası 87. maddesinde meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen bir hükme de yer vermiştir. Bu düzenlemeye göre TBMM'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, milletler arası antlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve yerine getirmektir. Anayasanın diğer maddelerinde TBMM'ye verilen yetki ve görevler arasında Cumhurbaşkanını seçmek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ve sıkı yönetim hali kararları ile bu dönemlerde çıkarılan olağanüstü kanun hükmünde kararnameleri onaylamak sayılabilir. B. Yasama yetkisinin özellikleri ve devredilmezliği. 1982 Anayasası 1. kısım Genel Esaslar başlığı altında 6. maddesinde egemenlik kenar başlığı ile egemenliğin sahibini ve kullanılış ilkesini belirlerken, 7. 8. ve 9. maddeleri ile de egemenliğin kullanılış şekilleri olan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini düzenlemiştir. Anayasa 6. maddesi ile 1961 Anayasası'nda olduğu gibi egemenliğin kullanımını sadece TBMM'ye vermemiş, millet adına egemenliği kullanan yetkili organlar öngörmüştür. Yani kayıtsız şartsız millete ait olan egemenlik millet adına anayasada gösterilen şekilde yetkili organlar eliyle kullanılacaktır. Anayasa, yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerini fonksiyonel ayrımına özgü olan yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve görevi, yargı yetkisi kenar başlıkları altında düzenlenmiş, ancak ilgili maddelerin içeriğinde temel devlet organlarının bu işlemlerini, işlemin içeriğine göre değil, yapan organa göre nitelemiştir. Başka bir ifadeyle 1982 Anayasası, egemenliğin kullanımını 1961 Anayasası'nda olduğu gibi fonksiyonel kenar başlık altında ama organik içerikle düzenlemiştir. Nitekim 1982 Anayasası'nın yasama yetkisi kenar başlıklı 7. maddesi, yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez hükmünü içermektedir. Görüldüğü üzere bu hüküm yasama yetkisinin TBMM'de olduğunu belirtmekte fakat yasama yetkisinin ve yasamanın düzenleme alanının ne olduğunu belirlememektedir. Yasamanın düzenleme alanı ile yürütmenin düzenleme alanını başka bir ifadeyle yasamanın düzenleyici işlemleri ile yürütmenin düzenleyici işlemlerini birbirinden ayıran asıl kriter, yasama yetkisinin niteliğine ilişkin özelliklerdir. Klasik parlamenter rejimlerde anayasa çerçevesinde herhangi bir alanı ilk el düzenleme yetkisi yasama organınındır. Parlamentonun bu ilk el düzenleme yetkisi genel ve asli bir yetkidir. Hukukumuzda yasama yetkisinin genelliği, kanunla düzenleme alanının konu bakımından sınırlı olmadığı, anayasaya aykırı olmamak şartıyla her konunun kanunla düzenlenebileceği anlamına gelir. Bu, genellik ilkesinin yatay boyutudur. Bu çerçevede yasama organı anayasa sınırları içinde kalmak koşuluyla tüm sosyal ilişkilerin belirleyicisi ve hukuk düzeninin yaratıcısıdır. Yasama yetkisinin genelliği aynı zamanda yasama organının bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceğini de ifade eder. Kuşkusuz bir konunun genel ilkelerinin esaslı hükümlerinin çerçevesinin yasama organınca belirlendikten sonra ayrıntılı düzenlemenin yürütme organına bırakılması bu iki organın yapıları ve işleyişleri bakımından doğal ve ideal olanıdır. Ancak yasama organının bir konuyu en ince ayrıntıları ile düzenlemesi, yürütme ve idareye düzenleme alanı bırakmaması için hiçbir hukuki engel yoktur. Bu da genellik ilkesinin dikey boyutudur. Hukukumuzda yasama yetkisinin asliliği ise yasama organının anayasaya aykırı olmamak koşuluyla bir konuyu doğrudan doğruya düzenleyebilmesidir. Yasama organı anayasadan sonra araya başka herhangi bir işlem girmeksizin bir konuda doğrudan düzenleme yapabilir. Türkiye'de yasama ve yürütme organlarının düzenleyici fonksiyonları arasındaki en önemli fark da buradadır. Bu durum karşısında hukukumuzda yasama ve yürütme organlarının düzenleyici alan sınırlarını çizmede en belirgin kriter, işlemin niteliğine ilişkin bu kriterdir. Eğer bir işlem genellik ve aslilik unsurları ile ilk el bir işlemse, bu işlem yasamanın düzenleme alanına girer. Yasama organının düzenleyici işlemidir ve bu bir yasama yetkisinin kullanılmasıdır. Yok eğer bir işlem genellik ve özellikle de aslilik unsurları bakımından ilk el değil, ikinci el, türev bir işlem ise bu işlem yürütme organının düzenleme alanına girer. Yürütme organının düzenleyici işlemidir ve bu bir yürütme yetkisinin kullanılması ya da yürütme görevinin yerine getirilmesidir. 1982 Anayasası'nın 7. maddesi, yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM'nindir. Bu yetki devredilemez kuralını içermektedir. Yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesi dediğimiz bu kural, ilk defa 1982 Anayasası ile getirilmiş değildir. 1924 Anayasası 6. maddesi ile meclis teşri selahiyetini bizzat istimal eder ve 1961 Anayasası 5. maddesi ile yasama yetkisi TBMM'nindir, bu yetki devredilemez şeklinde paralel ya da aynı içerikli kurallar koymuştu. Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin Cumhuriyet dönemindeki bütün anayasalarda yer almasının milli mücadele döneminden kalma geleneğin sürdürülmesinden öteye bir amacı da anlamı da vardır. Bu ilke, kuvvetler birliğini temel alarak yasama ve yürütme yetkisinin zaten TBMM'de toplandığını ve egemenliğin TBMM'ce kullanılacağını öngörmüş olan 1924 Anayasası'ndan çok, kuvvetler ayrılığını esas alarak egemenliğin anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılacağını öngören 1961 ve 1982 anayasaları bakımından önem ve anlam taşır. Nitekim 1961 Anayasası 4. ve 1982 Anayasası'nda da 6. maddesiyle egemenliği kullanan organların birbirine yetki tecavüzünü önlemek için hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz kuralını koymuşlardır. Bu kuralın bu anayasalarda ayrıca ifade edilen yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesini de kapsadığı kuşkusuzdur. Başka bir anlatımla, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi, anayasa metninde ayrıca yer almasaydı bile, bu kural gereği anayasaya göre yasama yetkisi devredilemezdi. C. Yasama işlemleri. Yasama yetkisinin genelliği ilkesi gereği parlamentolar, anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuda düzenleme yapabilir. Bu bağlamda, meclisin kanunlarla yaptığı düzenleme yetkisinin sınırı anayasaya aykırı olmamaktır. Meclisin bu düzenleme yetkisi dışında kendi çalışma düzenini belirlemek, Cumhurbaşkanını seçmek, Bakanlar Kurulu'nu denetlemek, savaş hali ilanına karar vermek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin vermek gibi başkaca yetkileri de vardır. Bu çerçevede yasama işlemleri içerikleri ve yapılış usulleri bakımından kanunlar ve meclis kararları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Kanunlar, içerik olarak bireyler üzerinde hukuki sonuçlar doğuran ve toplumsal hayatı düzenleyen dışa dönük kurallar koyarken, kararlar, meclis çalışmaları ya da devlet organlarının oluşum ve işleyişine ilişkin içe dönük kurallar koyar. Keza, kanun yapma sürecine öneri aşamasında Bakanlar Kurulu, yayım aşamasında da Cumhurbaşkanı da katılırken, meclis kararları SALT meclisin ürünüdür ve meclis başkanlığınca resmi gazeteye gönderilerek yayımlanır. Başka bir ifadeyle, kanun yapma iradesine yürütme de katılırken, meclis kararları yalnızca yasamanın iradesiyle oluşur. Kanunlar grubu içerik ve veya yapılış usulleri bakımından genel kanunlar ve özel nitelikli kanunlar, bütçe ve kesin hesap kanunları, yetki kanunları, anayasanın 90. maddesi uyarınca uluslararası antlaşmaların onaylanmasına uygun bulma kanunları gibi ikiye ayrılabilir. Keza, meclis kararları ve içerikleri bakımından iç tüzükler, yargısal nitelikli meclis kararları, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, üyeliğin düşürülmesi gibi ve diğer meclis kararları olarak üç gruba ayrılabilir. D. Kanun ve kanun yapma usulü. Anayasaya göre kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisi meclise aittir. Kanun belli aşamaları izleyen bir süreç içerisinde yapılır. Bu süreç kanun önerisiyle başlar. Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile tek tek ya da grup olarak milletvekilleri yetkilidir. Bakanlar Kurulu'nca yapılan öneriye kanun tasarısı, milletvekillerininkine kanun teklifi denir. Meclis başkanlığına verilen kanun tasarısı ya da teklifleri önce meclisin ilgili komisyon ya da komisyonlarında görüşülür. Komisyonlar kanun yapımında işin mutfağıdır. Kanun metni üzerinde partiler arası uzlaşma komisyonlardaki görüşmelerde sağlanır. Tasarı ya da teklifler komisyonlardan sonra meclis genel kurulunda görüşülür. Genel kurulda kanunun önce tümü üzerinde görüşme ve oylama yapılır. Arkasından tek tek maddeler görüşülerek oylanır ve en son maddelerin kabul edilen biçimiyle kanunun tümü üzerinde oylama yapılır. Birbirini izleyen bu aşamalarda kabul edilen metin kanunlaşır. Anayasaya göre meclisçe kabul edilen kanunların 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanı'nca yayımlanması gerekir. Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içerisinde TBMM'ye geri gönderir. Cumhurbaşkanı'nca kısmen uygun bulunmama durumunda TBMM sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı kanunu yayımlamak zorundadır. Kanunun Cumhurbaşkanı'nca yayımlanması, bu metnin meclis tarafından kabul edildiği, yasama, yürütme, yargı organları ve idare ile gerçek ve tüzel kişilerin uygulamaları ya da uyumaları için haberdar olmaları işlevini görür. Kanunlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Yürürlük tarihi resmi gazetede yayımlandığı tarih olabileceği gibi kanun metninde başka bir tarihte gösterilebilir. Kuşkusuz suç ve cezada kanunilik, vergide kanunilik ilkeleri gereği bireylere bu tür sorumluluk ya da ödev yükleyen kanunlar geçmişe yürütülemez. 5. ayrımın sonu sayfa 71.